Ayrım 16. Bildiğin gibi değil. Osmanlı. Mustafa Alp Dağıstanlı. Sayfa 193. Peygamber soyundan gelen 2000 kişi hangi kasabada yaşıyordu? Konya Ereğli'de yaşıyorlardı. Evet, peygamber soyundan geldiklerinin yani seyyid olduklarının alameti olan yeşil sarıklı 2000 kişi vardı. Gel gelelim bunların 1880'i palavracıydı. Sadece 20'sinin seyyid olduğunu ispatlayacak muteber kanıtı vardı ve onlara dokunulmadı, öbürlerinin sarıkları alındı. Durum 1659'da ortaya çıktı. Anadolu müfettişi İsmail Paşa Üsküdar'dan ta Arabistan'a kadar bütün vilayetleri teftiş etmekle görevlendirilmişti. Celali isyanlarında eşkıyalığa bulaşan Yeniçeri, sipahi, çavuş, kadı, bey, beylerbeyi kim varsa bulsun ve haklarından gelsin diye. Fakat İsmail Paşa'nın bir görevi daha vardı. Askeri sınıftan olmayıp da askerlik iddiasında olanları saptayıp reaya zümresine kaydetmek. İşte bu son görev özellikle önemliydi. Çünkü Osmanlı toplumu iki ana zümreye, tabakaya ayrılıyordu. Biri reaya idi, yani üreten büyük kitle. Bunlar köylülerden, çiftçilerden, zanaatkarlardan, esnaftan oluşuyordu. Vergi veren kesim buydu. Askeri denen ikinci zümre ise imparatorluğun yönetici sınıfıydı. Askeri deniyordu ama hepsi asker değildi, üç gruba ayrılıyordu. Seyfiye yani kılıç ehli yani yeniçeriler, sipahiler. İlmiye yani hukuk uzmanları, kadılar, müderrisler, mollalar. Kalemiye yani bürokrasi 16. yüzyılda gelişmeye başlamıştı. Ayrıca harem ağaları, imrahor, bostancıbaşı gibi saray görevlileri de askeri sınıfa dahildi ve vergiden muaftı. Bu şekilde ikiye ayrılan Osmanlı toplum düzeni içinde herkesin yeri belliydi. Ve reayadan askeri sınıfa yükselmek imkansız değildiyse bile çok zordu. Çünkü bu geçiş vergi veren nüfusun azalması anlamına geliyordu ve devletin en sıkı kontrol ettiği şey de buydu. Vergi vermeyen nüfusun artması her zaman bir sorun olarak görülüyordu. Askeri sınıfın nüfusu imparatorluğun ihtiyaçları doğrultusunda zaten artıyordu. Ama kayırmacılık, imtiyaz elde etme çabası gibi nedenler bu artışı azdırmıştı. 1530'da ulufedi sayıları 25 bin kadardı. 1589'da ise 65 bin askeriye mensubu ve destek birimleri hazineden maaş alıyordu. Bu sayı 1622'de 100 bine ulaşmıştı. Bu seçkin sınıfa dahil olmak vergiden muaf olmanın yanı sıra gelir kapıları da açıyordu. Bu yüzden askeri sınıfa girmek için her tür madrabazlık yapılıyordu. Seyyidler yani peygamber soyundan gelenler de vergiden muaftı. Ereğli'deki sahte seyyidler de devletin üzerlerine yıktığı yükümlülüklerden böylece kurtulmayı becermişti işte. Müfettiş İsmail Paşa başka yerlerde de böyle taslakçı seyyidler ile sahte askerler saptamış ve Naima'nın anlattığına göre 10 yıldır vermedikleri vergileri tahsil ederek zengin bir hazine peyda edemişti. Hatta Konya'da da huzuruna getirilen 8 Mevlevi dervişi sorgulamış, Mevlevi fukarası izlediklerinde bir mesnevi ve bir ney getirtmişti. Mevleviler ya şunu okur ya bunu çalar ya sema eder demişti. Bunun üzerine biri mesnevi okumuş, biri ney üflemiş, ikisi de sema etmişti. Böylece serbest kalmışlardı. Ama öbür dördü bunların hiçbirini becerememiş, önce hapsedilmiş, sonra Mevlevi kılığına giren Celali artığı oldukları öğrenilince de katledilmişlerdi. Seyyidlik Emevilerin son zamanlarında doğmuş bir kurumdu. Zamanla İslam dünyasının her tarafında görülmeye başladılar. Tabii sahte seyyidler de çoğaldı. İşte bu yüzden gerçekten peygamber soyundan olanları belirleyebilmek için ensab yani soy sop kitapları düzenlendi. Seyyidlerin işleriyle ilgilenen, sahte seyyidleri ayıklayan Nakibül Eşraflık kurumu da Abbasiler döneminde oluştu. Osmanlılar bu kurumu da devraldı. Nakibül Eşraf'ın her sancakta bir temsilcisi vardı. Rejim yani taşlayarak öldürme cezası uygulandı mı? Sadece bir kere, 24 Nisan 1680'de. Bir çizmeci karısını Yahudi bir terziyle zina ederken suçüstü yakaladığını söylemişti. Sultanahmet Camii'nin önüne at meydanına bir çukur kazıldı. Bu görülmemiş olayı seyretmek için epeyce bir kalabalık at meydanını doldurmuştu. Sultan 4. Mehmet de Şeyhülislam Beyazizade Ahmet Efendi ile gelmiş, infaz yerini yukarıdan gören Fazlı Paşa'nın sarayına yerleşmişti. Kadınla adamı çukura koydular. Kadın hareket edemesin diye biraz daha toprağa gömülmüştü. Çukurun yanında infazda kullanılmak için toplanmış bir taş yığını vardı. Kalabalıktan bazıları taş yağmuruna tutarak kadını öldürdü. Yahudi canını kurtarmak ümidiyle bir gün önce Müslüman olmuştu. Onun şansı başının kesilmesiyle can vermek oldu. Tabii mahkemelere yansımayan zina vakaları da oluyordu. Onların bazısında bugün olduğu gibi aile üyeleri ölüm emri veriyor ve uyguluyor. Cesedi de ya denize atıyor ya uzak bir yere bırakıyordu. Böylece ailenin itibarı korunmuş oluyordu. Ama mahkemelere yansımış vakalarda zinanın kanıtlanması halinde bile ölüm cezası verilmiyordu. Şeriata göre zina suçunun cezası rejim olsa bile Osmanlı'da hiç uygulanmamıştı. Uygulanması değil, uygulanmaması kolaylaştırılmıştı. Zanilerin yani zina edenlerin kişiliklerini aşağılayacak cezalarla yetiniliyordu asıl olarak. Bir süre hapis ve para cezasının yanı sıra kırbaç da vardı. Zina edenler bir beygire ters bindiriliyor, başlarına hayvan bağırsağı dolanıyor, sokaklarda böylece dolaştırılıyor, ahali de onları bir daha aşağı alıyor, bazen taş atıyordu. Evli kadın ve erkeklerin cezası daha büyüktü. Dinler arası eşitsizlik burada da kendini gösteriyordu. Müslüman bir kadının gayrimüslim bir erkekle zina etmesi bu durumun tersinden daha kötü sayılıyordu. Ayrıca kadınlar tecavüze uğradığını söyleyerek zina suçundan kurtulabiliyorlardı. İstanbul'dan bir örnek. Tophane Vergi Müdürü Amili Hanefi bin Süleyman'ın vekili Mehmet bin Abdullah, Mustafa kızı Fatih'i mahkemeye getirdi ve bu kadını Hüseyin bin Mustafa adlı yeniçeri ile bir döşekte yatarken tutup getirdik. Hüseyin'i de hapsettik, sual olunsun dedi. Kadın kendisini getiren Mehmet'in sözlerini onaylayıp, lakin dedi, sarhoş olan Hüseyin beni cebren yani zorla iletmiştir. Ve tamamen doğru kabul edildi. Mahü vel vaki bit talep kaydolundu. Osmanlı'daki gelenek ve uygulama böyleydi ama bu yegane rejim vakası şeriatla da çelişiyordu. Çünkü şeriata göre suçun kanıtlanması için cinsel ilişki anına şahit olan 4 tanık gerekiyordu. Osmanlı da aynı kuralı uyguluyordu. Hatta birini zinayla suçlamak ve bunu tanıklarla belgeleyememek yani zina iftirası da suçtu. Bu olaydaysa ortada tanık yoktu, yargılama yapılamazdı. Ama Şeyhülislam Beyazizade ölüm cezasını ille de uygulamak istiyordu. Sonunda tanık oldukları kesinlikle şüpheli 4 kişi buldu, yarattı. Kararı verecek ulema içindeki muhalifleri de Vani Efendi'nin baskısı susturdu ve rejim hükmü çıktı. Bütün bu aykırılıkların cevabı Vani Efendi'de gizli. Vani Efendi ilmiyeden yani ulema sınıfından bile değildi. Bir vaizdi ama çok önemli başka bir özelliği vardı. Hem Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın hem de Sultan 4. Mehmed'in ruhani rehberiydi ve onlar üzerinde güçlü bir etkiye sahipti. Fazıl Ahmet 24-25 yaşlarında Erzurum valisiyken o zaman Lala Mustafa Camii'nin vaizi olan Vani ile tanışmış, onun etkisi altında kalmıştı. Babası Köprülü Mehmet Paşa 1661'de öldüğünde 26 yaşında sadrazam olan Fazıl Ahmet Vani Efendi'yi İstanbul'a çağırdı. Vani Efendi tahta 6 yaşında çıkan ve o zaman henüz 19 yaşında olan 4. Mehmet'in kişisel şeyhi, ruhani rehberi olmakta da zorlanmadı. İmparatorluğun sorunları vardı ve Vani Efendi'ye göre bunların çözümü asıl İslam'a dönmek, onun kurallarını uygulamaktı. Ve tarihin ironisi şu ki 25 yıl önce Kadızadeliler diye adlandırılan taassup hareketini bastıran ve imparatorluğa çeki düzen veren okuma yazması olmayan Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın iyi eğitim almış oğlu Köprülü Fazıl Ahmet Paşa yeni bir taassup dalgasının bir numaralı mimarı oldu. Vani Efendi Kadızadeliler gibi İslam kültürü içinde ortaya çıkmış her tür yeniliğe yani bidata katı bir şekilde karşıydı. Sema, raks ve müziğin halka açık icra edilmesini yasaklattı. Tarikatlar üzerinde baskı kurdu. İstanbul surları içinde şarap satışını men ettirdi. Kahvehane ve meyhaneleri kapattırdı. Gayrimüslimlerin hayatını zorlaştırdı. Dinler arası uyumun ve ortaklaşmanın önüne geçmeye çalıştı. Mesela veba salgınları sırasında İstanbul'daki çeşitli inanç sahiplerinin bir araya gelip topluca dua etmesi bir gelenek olmuştu. Vani bunu da yasakladı. 1664'te Sultan Avusturya seferine hazırlanırken Sadrazam Zafer için yine böyle ortak dua emri çıkarmıştı ve Şeyhülislam da bu fikri desteklemişti. Ama Vani bunu da caiz bulmayıp yaptırmadı. Batılı elçilerin raporlarında artık ondan yeni bir güç odağı olarak bahsediliyordu. Osmanlı tarihinin yegane rejim vakası işte bu ortamda mümkün oldu. Bu öldürme gösterisine padişahın da katılması sadece İslami esaslara uygun bir cezanın yani rejimin uygulanmasını değil, Vani Efendi'nin inşa ettirdiği taassup ortamını halkın gözünde meşrulaştıracak en önemli şeydi. Fazıl Ahmet ölünce 1676'da yerine kayınbiraderi Kara Mustafa Paşa Sadrazam oldu. Vani ile ortak bir tutkuları vardı, Viyana'yı fethetmek. Vani Efendi dua ve nasihatlarıyla destek oldu. 1683'teki Viyana kuşatması Osmanlı için tam bir bozgundu. Taarruzda yer alan yüksek rütbelilerin bir kısmı görevden alındı, bir kısmı azledildi. Vani Efendi de azledildi ve Boğaz'ın Anadolu yakasındaki küçük bir köye sürüldü. Bugünkü Vani Köy'ün adı işte bu Vani Efendi'den geliyor. Dünyanın en güzel kadını kimdi? Sadrazam Halil Paşa'nın Kethüdâsı'nın karısı Fatma'ydı. Bu kitabın yazarı olarak konuşuyorum. O çağda yaşıyor olsaydım da erkek olarak en güzel kadını belirleme şansım yoktu. Göremezdim onları. Ama bu şansa sahip olmuş ve gördüklerini yazmış biri var. Lady Mary Wortley Montagu. Lady Montagu, 2 yıl Osmanlı şehirlerinde yaşamış, kadınlarla tanışmış, ahbaplık kurmuş, haremlere, hamamlara girmiş, dahası birçok Avrupa şehrini dolaşmış, oraların kadınlarını da görmüş biriydi. Hayli oryantalist bir yaklaşımı olsa da Lady'ye kulak verebiliriz. Lady Montagu, Fatma'yı 17 Nisan 1717'de Edirne'de gittiği evinde tanıdı. Şöyle anlatıyor Fatma'nın güzelliğini. 3 basamak yüksekliğinde zarif İran halılarıyla süslü bir sedirde mindere uzanmış olan Kethüdâ'nın hanımı işlemeli beyaz saten yastıklara dayanmıştı. Dizinin dibinde ise aşağı yukarı 12 yaşlarında 2 kız oturuyordu. Elbiseleri tamamen elmaslarla süslüydü. Çok sevimli ve güzeldiler. Fakat Kethüdâ'nın eşi güzel Fatma'nın yanında dikkati çok az çekiyorlardı. Hanım o kadar güzeldi ki onun kadar güzelini ne İngiltere'de ne de Almanya'da gördüm. Onun yüzü kadar seyretmeye doyulamayacak bir yüz gördüğümü hatırlamıyorum. Beni karşılamak için ayağa kalktı ve kendi adetlerine göre elini göğsüne koyarak selamladı. Fakat bu selam saray terbiyesinin veremeyeceği kadar asalet ve vekarla doluydu. Minderin köşesindeki en şerefli yeri bana verdi ve sırtımı yaslayabilmem için yastıklar getirtti. Daha önce tercümanım bana Fatma'nın güzelliğinden bahsettiği halde o derece hayretler içinde kaldım ki bir müddet güzelliğini seyre daldığım için kendisiyle konuşamadım. O ne güzel yüz ve ne ölçülü vücuttu. Tabiat cildine çok tatlı bir renk vermiş, gülümseyişi çok çekici. Mavi rengin baygınlığına sahip iri siyah gözleri vardı. İnsan ona ne taraftan bakarsa baksın yeni bir güzellikle karşılaşıyor. Bu ilk şaşkınlığımın tesiri geçer geçmez herhangi bir kusuru olup olmadığını anlamak için yakından tekrar baktım ve her bakımdan güzel bir kadının hoşa gitmeyeceğine dair kanaatlerin yanlış olduğunu anladım. Apellis boş yere mükemmel bir yüz yaratmak için sanatının bütün vasıtalarını kullanmış. Halbuki bu mucizeyi ancak tabiat yaratabilirmiş ki, tabiat da ancak Fatma'yı dünyaya getirerek bunda muvaffak olmuş. Tavırları o derece asil ve o derece tabii ki, bizim barbar tanıdığımız bir memlekette dünyaya geldiği halde, onu Avrupa'nın en muhteşem tahtlarından birine oturmuş görenler, kraliçe olmak için doğmuş olduğunu zannederler. Velhasıl güzelliği İngiltere'deki bütün güzelleri geride bırakır. Sırmalı diba bir elbise giymiş, boylu boyunca beyaz sim kenarlı ince tül gömleğinden açık boynunun güzelliği meydana çıkmıştı. Gömleği gümüş yeşili, şalvarı ise soluk karanfil rengindeydi. Gayet kibar işlenmiş beyaz terlikleri vardı. Elmas bilezikler de zarif kollarını süslemişti. Kemeri elmas işlemeliydi. Başındaki çevre zemini karanfil renginde sırmayla işlenmişti. Upuzun dökülen siyah saçlarını örgülerle ayırmış, başının bir yanına ustalıkla elmas iğneler takmıştı. Bunları anlatırken mübalağa ettiğimi zannedersiniz. Fakat inanın hiç mübalağam yok. Çekinmeden söyleyebilirim ki en güzel bir heykelden daha fazla Fatma'yı seyretmekten zevk aldım. Dizi dibinde oturan kız çocukları için kendi kızları olduğunu söyledi. Oysa onların annesi olamayacak kadar genç görünüşlüydü. Lady Montagu 9 Mart 1718'de Fatma'nın bu kez İstanbul'daki evine gitti ve şunları yazdı. Dün yine onu ziyarete gittim. Eskisinden daha güzel buldum. Fatma'yı hiç görmemiş olan, benimle beraber olmasaydı hiçbir zaman da göremeyeceğini bilen bir Rum kadını, yani tercümanı, onun güzelliğine ve hareketlerindeki inceliğe bayıldı. Hayretinden hiçbir şey söyleyemedi. İtalyancı olarak bana, "Bu Türk olamaz, mutlaka Hristiyandır," dedi. Fatma kadının kendisinden bahsettiğini anladı ve ne dediğini sordu. Bizim saraylarımızdaki güzel kadınlardan birine Türk'e benziyorsun dendiği zaman kızacağını düşünerek kendisine bir şey söylemedim. Fakat Rum kadın söyledi. Fatma Hanım hiç kızmadan gülerek, "Bunu ilk defa siz söylemiyorsunuz. Annem Polonyalıydı. Kamaniçe Savaşı'nda esir edilmiş. Babam bana gülerek, "Annen bir Hristiyan genci buldu herhalde. Çünkü sen hiç Türk'e benzemiyorsun," derdi dedi. Diğer Türk güzelleri de size benziyorsa erkeklerin rahat bırakmaları için hepsini saklamak gerekir dedim ve devam ettim. Madam, yüzünüz o kadar güzel ki Londra'da, Paris'te ne yaygaralar koparır. Fatma zarif bir edayla, sözünüze inanmıyorum. Zira memleketinizde güzellik o kadar takdir görseydi sizi oradan ayırmazlardı dedi. Bir üçgenin iç açılarının toplamı kaçtı? Üçgenine göre değişirdi. Soruyu soran Macar soylusu Baron de Tott'tu. De Tott 3. Mustafa döneminde 1757-1774 topçu öğretmen kumandan olarak Osmanlıların hizmetine girmişti. Avrupa'nın askeri bilgi ve becerisinin devşirilmesi hedefleniyordu. Bu amaçla 1734'te Comte de Bourneval, Müslüman olmuş Ahmet Paşa adını almıştı, tarafından kurulan Umbarahane'nin başına getirilmiş bir de hendesehane açılmıştı. Fakat Yeniçeriler bu yeni kurumu kendi varlıkları için tehdit olarak görmüş ve baskı yaparak kapattırmıştı. 1773'te Tott'tan tekrar bir matematik okulu açıp idaresini üstlenmesi istendi. Ama eski okulun matematikçileri kendilerinin bilgisiz olduğunu ima ediyor diye bu yeni okula itiraz etti. Bunun üzerine Sultan 3. Mustafa iki gözetmen huzurunda Baron de Tott'un itiraz sahiplerini imtihan etmesini emretti. De Tott başlıktaki soruyu eski okulun şerefini savunmak için imtihana giren 6 geometriciye yani hendeseciye sordu. İçlerinden en cesuru da yukarıdaki cevabı verdi. De Tott başka soru sormaya gerek görmedi. Fakat anılarında anlattığı gibi bu mühendisler ilme rağbet gösterdi. Hemen hepsi yeni okula yazıldı. 18. yüzyılda Osmanlı topçuluğun gerektirdiği matematik düzeyinin çok altındaydı. Aynı şekilde 1770'te Rus donanmasının Çeşme'de yaktığı Osmanlı donanmasının yerine kurulması planlanan yeni donanmanın kalyonlarını yönetecek coğrafya ve hendese bilgisine sahip kumandanlar da yoktu. Bunlar yetiştirilmeye çalışılıyordu. İşin doğrusu Osmanlı bilim üretmede neredeyse sıfırdı. Kopernik ölümünden hemen önce 1543'te Güneş Merkezi Evren modelini ortaya koyan kitabını yayımlamıştı. Bu devrim niteliğindeki modelden Osmanlı'da ilk kez 1685'te yani 122 yıl sonra yazılan bir kitapta kısaca bahsedildi. Astronomide Osmanlı 2. yüzyılda Batlamyus'un veya Ptolemaeus ortaya koyduğu dünya merkezi evren teorisinde çakılı kalmıştı. Modern gözlemsel astronominin, fiziğin ve bilimin babası kabul edilen Galileo Galilei'den de haberdar değildi Osmanlı. Tıpta İbn Sina'nın ve 2. yüzyılda yaşamış Bergamalı Galenus'un kuyruğundan ayrılmış sayılmazdı. Avrupa'da gelişen tıptan ilk ciddi alınır çevire bile 18. yüzyıl sonunda ancak yapılabilmişti. Osmanlı 1628'de William Harvey tarafından açıklanan kan dolaşımından 1700'lerin ortalarında hala haberdar değildi. Küçük kan dolaşımını Arap alim İbn Nefis 13. yüzyılda tanımlamıştı. Logaritma 1614'te bulunmuştu. Osmanlı 1772'de yapılan bir çeviriyle haberdar oldu. Isaac Newton'un çekim kanunu hesaplarını yapabilmek için bulduğu entegral diferansiyel hesapları Osmanlı için muamma bile olamayacak kadar yoktu. 19. yüzyıl başındaki batılılaşma reformları çerçevesinde Avrupa bilimini getirmek için yeni okullar açıldı. Mühendis Hane-i Bahri-i Hümayun, Mühendis Hane-i Berri-i Hümayun, Mektebi Tıbbi-i Adli-i Şahane ve Mektebi Harbiye. Yüzyılın ikinci yarısında orta öğretimde de adımlar atıldı. Matematik, doğa bilimleri ve tıpta giderek modern bilimlere yaklaşıldı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 204.